Ayrım 28, sayfa 368. At, Stephen James. 74. bölüm. Odaya girdiğim sırada Profesör Bryant'ın Cheyenne'e yaptığı açıklamayı toparlamakta olduğunu duydum. Görüyorsun, 10 yolcu kara vebadan, onları bir adım geriden takip eden ölümden kaçmaya çalışıyorlar. Fakat tabii ki en sonunda ölüm onları yakalayacaktı, hepimizi yakalayacağı gibi. Bu durumda yolculuğun 4. günü anlatılan öykülerin tamamında aşkın da bir veba, bir hastalık olduğu, peşimizden gelip mutsuzlukla sonuçlandığı ve kaçınılmaz olarak sefalete sürüklediği altta yatan, açıktan açığa ifade edilmeyen tema olarak karşımıza çıkıyor. Katille ve bu noktaya kadar işlediği suçlarla ilgili bildiklerimize dayanarak Bryant'ın analizinin hedefi tam 12'den vurduğu düşünülebilirdi. Cheyenne'i bana bakarken yakaladım ve başka sorumluluk olmadığını anlamaya çalıştığını tahmin ederek başımı iki yana salladım. Kartını Dr. Bryant'a uzatıp, "Teşekkür ederiz, zaman ayırdığınız için çok yardımcı oldunuz. Eğer Decameron'la dikkat çekecek biçimde ilgilenen bir öğrenciniz aklınıza gelirse lütfen bizi arayın," dedi. "Ararım," dedi. Ancak yüzündeki ifadeden dolayı biz kapıdan çıkar çıkmaz kartı bir tarafa atacağından şüphe ettim. "Ve eğer başka sorumuz olursa," dedi Cheyenne, "biz de sizi ararız."
"Evet, ön kapıya kadar bize eşlik etti. Tamam."
Ah, bir saniye, ceplerimi yokladım. Not defterimi ve kalemimi odanızda unuttum. Hemen dönerim. Birkaç saniye içinde yeniden Dr. Bryant'ın çalışma odasında yalnızdım. Masanın başına geçip bilgisayar ekranında yüzen balıkları yok etmek için ara çubuğuna bastım. Arama emri çıkartma zahmetine katlanmaya değecek bir delil olup olmadığını görmek için bazen etrafı karıştırmak gerekir. Koridorun sonunda Cheyenne'in "Sömestr ne zaman sona eriyor acaba?" diye sorduğunu duydum. Masaüstü ekranı açıldı. Hemen sol üst köşedeki elma resmine tıklayarak sistem tercihlerine geldim. Bryant'ın Cheyenne'e yanıtı 2 hafta sonra oldu. Paylaşım ikonuna tıkladım. Uzaktan bağlan ayarını açtım ve ardından dosya paylaşımını. Doktor Bryant'ın sesi koridorda yankılanıyordu.
"Pardon, bir saniye izin verirseniz."
IP adresini ezberledim. Böylelikle bilgisayarına başka bir yerden bağlanabilirdim. Ayak sesleri duyuldu. Not defterimi ve kalemimi kaptım. Sistem tercihleri sayfasını kapattım, döndüm. Kapının ağzında duruyordu.
"Her şey yolunda mı?" diye sordu.
Az önce kasten masada bıraktım. Not defterini ve kalemimi kaldırıp
"İşim tamamdır," dedim.
Arabayı hemen çalıştırdım ve sokağa girdim. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Cheyenne.
"Yalan söylüyordu."
"Nereden biliyorsun?"
"Kahve."
"Ne olmuş kahveye?"
"Kokusu Hacienda La Esmeralda'nın Panama'daki çiftliğinde üretilen geisha çekirdeklerininki gibiydi."
"Kahveyi kokusundan mı ayırt ettin?"
Hem ondan hem de telefondayken mutfakta dolandım biraz ve kabını gördüm. Ama önemli olan o değil, önemli olan termosunun olmaması."
"Termosunun olmaması mı?"
Gözlerini kırpıştırdı. "Hayır, veya bir seyahat kupası. Varsa da onları iyi saklıyor demektir. Ve 10 kişilik yapmıştı. Tamam, bu sadece içgüdüsel bir reaksiyon. Ama kahvenin 100 gramına $100 veren adam misafirine sunmayacaksa bu kadar kahveyi bir seferde hazırlamaz.
Bir kahve meraklısı kahvesinin taze kalması için hep küçük demliklerde hazırlar. İçeri girdiğimde kahve filtreden süzülmekteydi. Bu yüzden bisiklet turu için dağa gitmek üzere olduğundan şüpheliyim." "Az önce içgüdüsel reaksiyon mu dedin sen? Ben de içgüdülerine güvenmeyen bir adam olduğunu düşünüyordum."
"Hah, güvenmiyorum," dedim. "Bu nedenle mahallede turluyoruz."
"Demek dağda bisiklet sürmeye gideceği konusunda yalan söyledi," dedi. "Bu önemli mi sence?"
"Her şeyin bir önemi var."
Cheyenne'in boğazını o kadar hafifçe temizlemesine rağmen bunu fark ettim. "Biliyorsun ki bu birlikte çalıştığımız 7. dava ve sen bu soruşturmaların hepsinde bir noktada bunu söylemiştin."
"Gerçekten mi?"
"Evet."
"Hazır cevaplılık olsa gerek." Doktor Adrian Bryant'ın sokağını kesen sokaklardan evine en yakın olanında bir minivanın yanına park ettim. Kimle buluşacakmış görelim.
Birkaç dakika sonra Bryant evden çıkıp sokağa göz attıktan sonra BMW'sine atlayarak geri geri garajından çıktı. Yanında dağ bisikleti yoktu. Profesörün planlarında ufak bir değişiklik olmuş dedim. Ziyaretçi yok ve anlaşılan bisiklet gezisinin de beklemesi gerek.
Çeyen sordu. Ne düşünüyorsun? İzleyecek miyiz yoksa gitmesine izin mi vereceğiz?
Saatime baktım 12.32. 20 dakika içinde Jake Vanderveld katilin psikolojik profilini paylaşmaya başlayacak. Takip edeceğiz. Böylece Jake'in briefingini kaçırmamızın geçerli bir bahanesi olacak.
Yorumunu düşünmek için bir an durdu. Şaka yapıyorsun.
Evet belki.
Bu kez direksiyon başında olan sensin. Beni istediğin yere götürebilirsin.
Dostum, bu kadın söyledikleri iki anlama gelecek şekilde konuşmayı seviyordu.
Şansımız varsa Bryant yasa dışı bir şey yapar ve biz de onu tutuklardık. Bu şekilde briefingi kaçırmak için gerçekten iyi bir nedenimiz olurdu.
Bryant evinin çevresini saran Arap saçı gibi sokak ağına daldı, ben de peşinden. Fark etmemesi için oldukça geriden takip ediyordum. Arabayla geçtiği yolları ezberledim.
75. Bölüm. Tessa Patrick'in annesinin kiliseden döndüğünü ve öğle yemeği için masayı hazırlamaya başladığını duymuştu. Annesi günlüğe her gün için bir şeyler yazmamıştı, hatta bazen bir hafta veya bir ay atladığı da oluyordu. Birçok blog yazarının yaptığı gibi. Çoğu zaman da yazmak yerine bir mektup ya da bir fotoğraf yapıştırmakla yetinmişti. Ama yine de Tessa annesinin üniversitedeki ilk yılında o yazın başına doğru yanındaki bir arkadaşı, kız kardeşi gibi ilerliyordu. Annesinin bir üst döneminden Brad adında bir çocukla ilgili yazılar yazmaya başladığı kısma gelmişti ki Martha'nın ince cılız sesini duydu.
''Öğlene ne istersin canım?''
''Aç değilim.'' diye seslendi Tessa.
Tessa Martha'yı severdi. Patrick bir keresinde ona annesinin hanım hanımcık bir güneyli bayan olmayı öğrendiği Georgia'da büyüdüğünü söylemişti. Bu nedenle Martha'nın üvey torununun kaş piercingini, siyah ojelerini, dövmesini ve death metal sevgisini muhtemelen pek de tasvip etmediğini düşünmüştü. Ama yine de Tessa onun tarafından yargılandığını hiç hissetmemişti ve bu yüzden ona saygı duyuyordu. Birbirlerinden farklı olmalarına rağmen şaşırtıcı biçimde iyi anlaşıyorlardı.
Tessa merdivenlerde ayak sesleri duydu. Martha pek dinç sayılmazdı. Bu nedenle Tessa sırf kendisini yemek yemeye ikna edebilmek için Martha'yı yukarı çıkmak zorunda bıraktığı düşüncesinden hoşlanmamıştı. Günlüğü yatağa bırakarak koridorda ilerleyip merdivenlerin başında dikildi.
''Gerçekten'' dedi, ''böyle iyiyim.''
Martha yolu yarılamıştı.
''Tessacığım, bir şeyler yemen gerek.''
Martha kar beyaz saçlı, zayıf, naif bir kadındı. Fakat Tessa onun mangal gibi bir yüreği olduğunu sezmişti. Aslında günlüğe geri dönüp annesi ve Brad arasında geçenleri öğrenmeyi çok istediği halde kaba davranmak istemediğinden
''Tamam, haklısın. Sen ne yiyorsan ben de biraz ondan alırım.'' dedi. ''Köfte o zaman.''
Tessa kadının şaka yaptığını belirtecek bir yüz ifadesine bürünmesini bekledi. Ama Martha gayet masumane kendisine bakıyordu.
Nihayet Tessa, ''İncil'de Adem ve Havva vejetaryen değiller miydi? Hedef bu değil miydi? İnsanların yaşamak için öldürmesi gerekmeyecekti. Ve Daniel aslan ininde yaşayan çocuk o da...''
Havaya kalkan bir parmak, mevzu anlaşılmıştır. Martha Tessa'ya seninle gurur duyuyorum der gibi baktı. O halde sebze topağı.
Evet, kesinlikle sebze topağı dedi. Teşekkürler.
Patrick'in uydurması sebze topağı bayat bir şaka gibi geliyor olabilirdi kulağa. Ama Martha söyleyince komik oluyordu.
Martha Tessa'ya hafifçe gülümseyerek aşağı indi yeniden ve Tessa da annesiyle Brad'in birlikte olup olmadıklarını öğrenmek için günlüğe döndü.
Evinden ayrıldıktan 15 dakika sonra Dr. Bryant Denver News binasının otoparkına girdi.
''Şimdi'' dedi Cheyenne, ''Bryant Boccaccio konusunda uzman birkaç koleksiyonu var. Dün nerede olduğunu açıklayamadı. Reyhan saksısıyla birlikte gelen kesik baş bu binaya gönderilmişti. Onunla işimiz biter bitmez Bryant da buraya geldi. Ayrıca hatırlıyor musun? Kurt Amelie'nin Bryant'tan ders aldığını söylemişti.
Evet dedim, merakım kesinlikle uyanmış vaziyette.
Saate baktım. Merkez binadaki briefinge 12 dakika vardı. Katılmaya oldukça isteksiz olmama rağmen orada bulunmamız gerektiğini biliyordum.
Gitmemiz gerek ama arayalım da buraya bir ekip aracı göndersinler. Ayrıca Dr. Bryant için bir iki kişi ayarlayalım.
Cheyenne cep telefonunu çıkardı. Ben de polis merkezine doğru sürmeye başladım.
76. bölüm. Cheyenne'le birlikte konferans odasına vardığımızda Jake bilgisayarını duvardaki monitöre bağlamaya uğraşıyordu. Onun dışında odada bize davada yardım eden polis memurlarından 3'ü, 2 FBI ajanı ve Reggie Greer de vardı fakat Kurt henüz gelmemişti. Jake'in hazırladığı psikolojik profilin birer kopyası 12 sandalyenin her birinin önünde masada duruyordu. Cheyenne ve ben yerlerimizi alırken Kurt'un patronu ve profil analizi yapan TV dizileri hayranı Yüzbaşı Terrell içeri girerek Jake'in yanına oturdu. Şef ciddi görünümlü, kısa, dalgalı saçlı bir adamdı. Old Spice parfümünün kokusu o yürüdükçe etrafa yayılıyordu. Cheyenne bana doğru eğilip onu işaret ederek fısıldadı.
Söylediklerine göre kaş çatarken gülümsemeyi oranla daha fazla kas çalışıyormuş.
Sesimi yükseltmeden yüz kasları biraz çalışmak ister diyorsun dedim.
Göz kırptı.
Aferin, dilimden anlıyorsun.
Buna zeka denir diye fısıldadım. Ardından yüzbaşı Terrell'ın Jake'e hazır olup olmadığını sorduğunu duydum. Jake onayladı, başlayabiliriz.
Şefin boğazını temizlemesinin ardından herkes yerine yerleşti.
Öncelikle hafta sonu geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim dedi. Bildiğiniz gibi Denver Polis Departmanı her zaman insanlara daha iyi hizmet etmenin yollarını arar. Bu nedenle bu davada iki federal ajanla birlikte çalışmaktan onur duyuyor ve kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz.
Bana ve Jake'e biraz zorlama bir selam çaktı. Sonra iki elini de masaya yaslayarak,
o halde sadede gelelim, bu psikopatın durdurulması gerek. Elimizde en az 7 ceset var ve bu iş dehşet verici bir PR kabusuna dönüşmekte. Denver Polis Departmanı bu adamı bulmak için elinde olan tüm kaynakları seferber edecektir.
Jake'in psikolojik profilinin fotokopilerinden birini alıp havada sallayarak ve bu işi başarmada bize yardımcı olacak kişi özel ajan Vanderwelt'tir dedi. Ardından sözü Jake'e bıraktı.
Jake.
Açıkça görülüyordu ki yüzbaşı Terrell'ın Jake'e benden biraz daha fazla güveni vardı. Önümdeki fotokopinin kapağını açtım ve mecburen okumaya başladım.
Jake ayağa kalkarak teşekkür ederim şefim dedi. Elimizdeki çıktıları işaret ederek hala hazırda elinizde bulunan dosyalarda yazanları size okumayacağım. Fakat yalnızca birkaç noktanın altını çizmek istiyorum diye devam etti.
Dizüstü bilgisayarında bir tuşa bastı ve FBI logosu ekranda göründü.
FBI'nin en çok arananlar listesindeki bir adamı bulan, sonrasında ona boyun eğdiren ve eğitimli bir suikastçı olduğu halde onu öldürmeyi başaran bir kişiyle karşı karşıyayız.
Yeniden bilgisayarında bir tuşa bastı ve bu kez Sebastian Taylor'ın yüzü monitörde belirdi. Etrafıma bakındım. Jake'in az önce söylediklerinin kulağa ne kadar bilgi dolu gelse de apaçık bir veri olduğunu kimse fark etmiş gibi görünmüyordu.
Zaten bilgimiz dahilinde olan bir şeyin başka türlü dile getirilmesiydi bu. Ansap beyaz bir erkek, 35 yaşlarında. Suç mahalleri bize hem organize hem de düzensiz davranışlar sergilediğine dair ipuçları vermekte.
Davranışın düzenli ve düzensizin bir bileşkesi olduğunu söylemek belki katı bir tanımlamaydı. Fakat bir şüpheliye yoğunlaşma bağlamında tamamen yararsızdı. Bunu oldukça uzun bir briefing toplantısı olacağını görebiliyordum.
Bu cinsel tarihle harekete geçen tipik katillerden değil, en azından bir kez boşanmış, ayrıca üniversiteden sonra annesiyle birlikte yaşamış olabilir.
Jake'in kurduğu her cümleyle tansiyonumun yükseldiğini hissedebiliyordum. İşte tam da bu profil analizinde sevmediğim şeydi. Gerçeklerden ziyade tahminlere dayalı varsayımlar.
Yalnızca şimdiye kadar suç mahallerinde bırakılmış olan deliller göz önüne alındığında insan nasıl olur da saldırganın üniversiteden sonra annesiyle birlikte yaşadığını söyleyebilirdi. Bu tamamen saçmalıktı. Jake devam etti. Ben sorgulama esnasında şüpheliyle direkt yüzleştirme yapılmasını öneriyorum. Daha başka kaç kişiyi öldürdün? Chris Arlington'ın cesedini nereye gizledin? Decameron'daki öyküleri canlandırma fikrini nereden edindin gibi sorular sorulması gerektiğini düşünüyorum.
Affedersin dedi Shane.
Evet.
Bu noktada enerjimizi soruşturma stratejisi geliştirmek yerine birilerini gözaltına almaya harcasak daha yerinde olmaz mı?
İşte bu. Tam benim kafamda bir kadın.
Jack gülümsedi fakat bunun gerçek bir gülümseme olmadığını görebiliyordum.
Yolumuza çıkabilecek her şeye hazırlıklı olmalıyız dedektif. Katili ne kadar iyi anlarsak yakalama ve ondan bir itiraf alma şansımız o kadar artar. Amacım olabildiğince kapsamlı bir inceleme sunmak.
Cheyenne'in yüzündeki ifade az sonra Jake'e girişecekmiş gibiydi. Ama araya girerek Jake dedim. Cheyenne ve ben az önce Denver Üniversitesi'nde Decameron dersleri veren profesörle konuştuk. Profesör Boccaccio'nun kendisine aşıkları kayıp keder veya ölümle buluşturan bir şövalyenin rolünü biçtiğini düşünüyor gibiydi. Bunu da yazılı profiline ekleyebilirsin. Ama peki ya sen Boccaccio bağlantısıyla ilgili ne çıkarım yaptın?
Ha evet bu profilimde var dedi hem de derinlemesine ama sizin için özetleyeceğim.
Sağ olasın ya diye düşündüm.
Eh teşekkürler. Ansab'ın Decameron'a olan bu bağlılığı onun zeki ve iyi eğitimli biri olduğuna işaret ediyor. Yüksek bir IQ seviyesine sahip, ortaçağ edebiyatı çalışmış, muhtemelen yüksek okul mezunu, hatta belki yüksek lisans bile yapmış olabilir. Boccaccio'nun öykülerinde hayatının dizginlerini içindeki vahşi eğilimlere tamamen bırakmaya iten ilham kaynağını ve dürtüsünü buluyor.
O halde dedi Cheyenne düşünceli biçimde diyorsunuz ki katil çok akıllı ve saldırgan eğilimleri var.
Jake bu alaycılığı sezememişti.
Evet dedi.
Zeki ve saldırgan. Bu kavrayış dikkat çekiciydi. Belki de bu anlatılanları not etmeliydim.
İmzasını değiştirmiyor diye devam edecek. Çünkü değiştiremiyor. Öldürüyor çünkü cinayetten bir şekilde yararlanıyor. Ve bu da her bir cinayetin belirgin doğasından kaynaklanıyor. Bu nasıldan çok nedenle alakalı. Katiller hatalarından ders çıkarırlar fakat nedenlerini değiştirmezler. Hemen her zaman için güç, tahakküm ve kontrol sağlamak adına öldürürler. Bu durumda kader, hayat ve ölüm üzerinde kazanılan bir güç söz konusu. Bu adamı yakalamak için suçların nerede işlendiğine değil, neden işlendiğine odaklanmalıyız.
Bu sözcükler ağzından döküldüğü sırada yüzüme bakıyordu ve içimden bir ses ortalığı kızıştırmaya çalıştığını söylüyordu ama ben ağzımı açmadım.
Öyleyse şunlara bir göz atalım. Çiftler, sevgililer, kurban seçimi. Neden bu çiftleri seçiyor? Ortak yönleri neler? Yaşamları onunkiyle nerede kesişiyor?
Birkaç saniye önce nerelerin bir önemi olmadığını söylemişti. Şimdi ise kurbanların hayatlarının katilinkiyle nerede kesiştiği üzerine yoğunlaşmamızı öneriyor. Ki ben bunu 24 saatten fazla bir süre önce zaten tavsiye etmiştim. En azından şimdi bir yere varabilecektik.
Ansab'ın aşk ve ölümlü olan meşguliyeti çok büyük bir acı ve ruhi kargaşa içinde olduğunu ortaya koyuyor denecek. Gelişim yıllarında derin bir travma atlattı. Yüksek ihtimalle kendisiyle ilgilenen, şefkat gösteren birinin kaybı bu. Buna dayanarak çocukluğunda bir trajedi ya da ihanet görmüş. İyi eğitimli birini arıyor olmalıyız. Bu bölgeye aşina, burada büyümüş ya da eğitimini burada almış olabilir. Hatta belki Taylor'ın evini Lexus'una uyan tekerlek izlerinden takip ederek bulmasına imkan tanıyacak federal dijital veri tabanının kontrollü bölümlerine veya gizli dava dosyalarına erişimi de olabilir.
Federal dijital veri tabanı. Hatta belki de Falcon. İşte bu ilginç bir görüş.
Ancak ben bunu detaylıca düşünemeden ve Jake'in de bu ifadesini geliştirmesine fırsat kalmadan konferans salonunun kapısı hışımla ardına kadar açıldı. Gelen Kurt'tü. Birisi işlenen cinayetlerle ilgili bir makale yayınlamış internette dedi. Kadın Decameron'u biliyor. Adamımıza 4. gün katili diye isim takmış. 28. ayrımın sonu. Sayfa 379.